Az sonra dinleyecekleriniz tamamen hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur.
Az önce sepetinin içinde uyuyordu. Bagajasının dürtüklemesiyle dikiliverdi öfkeyle. Saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
Kobra Bircim, nasılsın?
İyiyim Kobra ikicim, sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyi olduğumuz bir hafta aslında.
Yani öncelikle bizim biraz duyurularımız var. Onları yapalım istersen. Yapalım. Cuma günü bizi bekleyen yavru kobralarımız muhakkak olacaktır canlı yayında, canlı çekimde. Fakat bayram münasebetiyle çekimimizi perşembe günü yapmak mecburiyetinde kaldık. O yüzden canlı değil, birazcık daha...
Az canlı
ama çok heyecanlı bir bölüm sizleri bekliyor diyebiliriz.
Kesinlikle, gündemde gündemmiş ha. Edip Cansever'in masada masaymış hası gibi.
Gibi adeta. Halbuki biz böyle atıştırmalık bir iki magazin bölümü denemesi yapmıştık. Onları mı gireriz bu hafta diye konuştuk, hani bayramda çekemezsek diye. Ama gündem o kadar gündemmiş ki ha, dayanamadık.
Yok yani, olacak gibi değil. Bu gündem konuşulmalı.
Aynen öyle. Deyip sosyal medya hesaplarımızı hatırlat istersen.
Twitter'ımız KobraPod, Instagram'ımız KobraKobraPodcast.
Twitter'ımız olmayacak herhalde yakın zamanda. Çünkü anonim hesapları Elon Musk demiş ki yasaklıyorum, Twitter benim değil mi artık bundan sonra demiş.
Evet, kimlik numaralarımızı gireceğiz herhalde mecbur, seve seve.
Mecbur herhalde, Bahçeli ile mi görüştü, ne yaptı, bu fikri ondan almış gibi duruyor. Onun da öyle bir fikri vardı ya, evet. Kimlik numarasıyla girilsin diye. Elon Musk da herhalde bunu uygun görmüş kendisi de. Şimdiki hedefi ise, bundan sonraki adımı ise Coca-Cola'yı alıp içine yeniden kokain koymakmış.
Aa, hiç olmayacak işler.
Hepsinden önemlisi kreasız hesabımız Kobra Kobra Podcast diyoruz ve gündemimize bomba gibi başlıyoruz. Şimdi tabii Elon Musk'ın Twitter'ı almasıyla onunla bununla gülerek ederek açtık bölümü ama bu hafta korkunç şeyler yaşandı.
Kesinlikle. Gezi davasıyla başlayalım. Sonra vitesimizi arttırır, gülersek yine güleriz.
4,5 yıldır tutuklu yargılanan Osman Kavala, Gezi davasında hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Mahkeme aslında davanın ilk başladığındaki suçlama olan casusluk suçlamalarında ise beraate hükmetti.
Aynı mahkemenin heyet üyelerinden hakim Murat Bircan'ın 2018 yılında AKP'den Samsun milletvekili adayı da olduğu ortaya çıktı. Yani son derece bağımsız koşullarda gerçekleştiği mahkemenin buradan da anlaşılıyor.
Çok çok belli. Yani milletvekili seçilememiş beyefendi, kendisine daha uygun bir koltuk bulmuşlar. İşte bu her bölümde aslında gülerek anlattığımız durumun tam olarak nasıl bir sonuç doğurduğunun gözler önüne serilen hali.
Kesinlikle. Yani koltuksuz kalmıyorsun.
Aynen öyle. Biri bir koltuktan kalkıyorsa koltuksuz kalmıyor.
Asla. Ayrıca mahkeme tutuksuz yargılanan Mücella Yapıcı, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özer'den, Çiğdem Mater ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye de hükümet ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18'er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verdi.
Şimdi bu ismini saydığımız insanlar, bu arada Mücella Hanım mesela 70'ini geçik bir hanımefendi yaş olarak ve 18 yılla cezalandırılmak demek, aslında bu da bir çeşit müebbet.
Tabii.
Bu kararlar hakkında Kavala kendisini ziyaret eden Özgür Özel'le konuştu ve
"Beni bu kadar içeride tuttuktan sonra beraat ettireceklerini beklemiyordum ama bu kadarını da beklemiyordum. Bırakın tutukluluğuma devamı, bu delillerle bana ağırlaştırılmış müebbet verdiler. Bu kararla birlikte Türkiye büyük bir itibar kaybetmiş olacak."
demiş. Bir de
"Ellerinde olsa birbirlerine ip atanlar bugün beni asacaklardı."
bunun demiş. Bir adım ötesi bu diye de bir benzetmede bulunmuş Kavala. Bu idam benzetmesinde bulunan çok oldu aslında.
Çok oldu.
Buna.
Nagihan Hanım da bunlardan biri aslında.
Evet, ona da değineceğiz. Ama birazcık daha böyle zaman çizelgesine uygun da ilerlemek istiyoruz. Bu mahkumiyeti, bu hükmü giyenlere sözlerine yer verelim. Ondan sonra diğer kişilerin yorumlarına değinelim istedik. O yüzden Kavala'yla başladık.
Mücella Hanım'la devam edelim. Mücella Hanım:
"Bugüne kadar tek bir çocuğuma haram lokma yedirmedim. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadım. Mesleğimi mesleğim doğrultusunda kullandım. Yaşamımdan onur duydum. Aynı onuru benim yaşıma gelince sizin de yaşamanızı umuyorum. Hüküm sizindir."
açıklamasında bulunmuş.
Mücella Yapıcı kimdir? Mücella Yapıcı bir mimardır. Kendisi bu yaşına gelmiş ama işte bütün varını, yoğunu, mücadelesini, parasını sivil topluma ayırmış birisidir. Bu hükmü alanların hepsi öyle bu arada. Yani tek ortak özellikleri sivil toplum kuruluşlarında etkin rol almaları ve sivil topluma önem vermeleri. Bunların hepsi birçoğu sermaye sahibi insanlar, ellerine para geçen insanlar. Bu paraları işte lüks arabalara, saçma sapan teknelere, ne bileyim pudra şekerlerine ayırmak yerine sivil topluma ayırmayı tercih etmiş isimler bu arada. Tek özellikleri de, ortak özellikleri de bu. Ve bu isimlerden biri olan Can Atalay da
harama el uzatmadık, kul hakkı yemedik, devleti kendi çıkarlarımız için kullanmadık, devletin gücünü ele geçirip yandaşlarımızı zengin etmedik, suç işlemedik, avukatlık, mimarlık ve şehir plancılığı yaptık. Bu bir son değil, bu daha başlangıç, mücadeleye devam
çağrısında bulundu.
Senin her zaman söylediğin gibi bu mücadeleye devamın altı çizilmesi aslında çok önemli. En olmayacak ruh halinde bile insanların bunu söylemesi gerçekten çok önemli.
Ve bu konuda bence yapılabilecek en duygusal yorumu Ahmet Şık yaptı mahkeme önünde. Söylediklerine baştan sona katılıyorum diyemeyebilirim ama gerçekten bazı noktalarda çok haklı. Özellikle de
itiraz etmeyen herkes bu kararın sorumlusudur. Hiçbir şeye sesini çıkarmayan, kendine muhalif diyenler bunun sorumlusudur. İktidar yanlısı olmayanlar da aynaya baksın. Biz nasıl insanlarız ki arkadaşlarımızı bu mahkemeye teslim ettik diye kendilerine sorsun. Herkes elini taşın altına sokacak
çağrısında bulundu ve aynı şekilde eğer bugün bu duruşma salonunun önünde, bu mahkemenin önünde, bu adalet sarayının önünde bir eylem yapılıyor olsaydı, burada binler, yüz binler toplanabilmiş olsaydık, bu mahkeme bu kararı veremezdi. Biz Gezi Parkı'nda omuz omuza mücadele ettiğimiz insanları burada yalnız bıraktık, dedi Ahmet Şık. Ya bu minvalde konuştu daha doğrusu. Orada da çok haklıydı.
Aslında pek çok olayı uyarlamak mümkün söylediklerini. Pek çok olayda insanları yalnız bıraktık. Yalnız bırakıldılar. Askeri okul öğrencileri müebbet hapisteler şu anda.
Evet, tutuklu yargılanıyorlar belirsiz bir süreliğine.
Ve birimiz de çıkıp demedik ki yan yanaydınız.
Hepiniz oradaydınız.
Ulan hepiniz oradaydınız be demedik hiçbirimiz. Dememeye de devam
ama
ediyoruz.
Ama bu olayda herkesin de dediği gibi hepimiz oradaydık. Hepimiz evet. O parktaydık. Hepimiz Gezi Parkı'ndaydık ya. Şimdi Gezi Parkı olaylarını finanse etmek eğer burada suç. Yani kimse kusura bakmasın, adres göstermekse adres göstermek. Koçlar Divan Oteli neredeyse bir hastaneye çevirdiler o süreçte,
evet,
değil mi?
Evet.
Boyner'ler, Cem Boyner araba dolusu pizza gönderdi her gün ve getiren kişiler hep bu böyle böyle bu isimden geldi diye
belirttiler.
Kim? Gezi Parkı'nı finanse edenler kim? Tepsi tepsi börek yapıp getiren yaşlı teyzeler finanse etti Gezi Parkı'nı. Evinde yaptığı salçasını, reçelini orada paylaşan insanlar finanse etti Gezi Parkı'nı. Kesinlikle. Alacak hiçbir şey bulamayıp kandil simidi alanlar veya çocuklara çikolata alanlar finanse etti Gezi Parkı'nı. Hepimiz oradaydık ya. Hepimiz oradaydık yani.
Kılıçdaroğlu aslında sert konuşmuş bu konuyla ilgili.
Kılıçdaroğlu grup toplantısında konuştu. Hazırladığım bir konuşmam vardı ama yok dedi. Yani doğaçlama gideceğim baba, saldım ben de dedi. Beni de delirttiler, çileden çıkarttılar dedi.
10 dakika artık konuşup dedi, gideceğim dedi.
Kısa konuşacağım ama yumuşak asla dedi.
Asla ve sertliğini gösterdi.
Gerçekten
aslında
gösterdi.
Ey saray, sesimi duyuyor musun? Hiç kimse olarak gördüklerinin karanlık, ışıksız evlerinden sesleniyorum. Yoksulların biriken öfkesini duyuyor musun? Evsiz, elektriksiz, aç bıraktığın bebeklerin ağladığını duyuyor musun? Sonra beşli çeteyi düşünüyorum. Yumruklarımı sıkıyorum. Dünya kötülük yapanlar yüzünden değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden bu hale geldi. Cesaret yoksa zafer yoktur. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Bu engerek ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa olsun zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin
dedi.
Belki de bir mesaj verdi birilerine gibi algılanabilir bu.
Ve öyle yorum. Öyle yorumlandı. Yani bir kısım dedi ki bu altılı masa içinde Gezi Parkı'nda kendisini mağdur hissedenler var.
Hassasiyetine dokunanlar var.
Onlara söylenmiş bir şeydi dedi. Bir kısım dedi ki Kılıçdaroğlu artık ya bana katılın ya yolumdan çekilin diyerek adaylığını açık açık söyledi. Bu yolda ben yürüyorum, peşime düşün dedi. Vallahi bu gerçekten çok su kaldırır bu açıklama.
Evet. Meral Hanım'dan devam edelim.
Türk modernleşmesinin önünde her zaman engeller olacak. Her dönemde mutlaka yeni derviş vahdetiler çıkacak. Varsın olsun. Çünkü her devirde bu vatanın bekçiliğini yapacak gençleri de olacak. Vahdetilerin karşısına dikilecek Mustafa Kemalleri de olacak. Topçuk iştası hayallerine kapılanların karşısında dimdik duran çapulcuları da olacak. İşte o nedenle buradan bir kez daha ilan ediyorum. Parola vatan, işaret namus, kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm, yaşasın hürriyet, adalet, müsavat, meşveret
diye
Sıla ile birlikte yazmışlar. kadar bu konuşmaya herhalde.
Diyorsun. Yani şimdi tabii anlamadığımız bazı kelimeler var. Bu kelimeler nelerdir diye soranlara kelimelerin aslında yaptığı gönderme burada önemli olan. Kendisi meşrutiyeti kaldırmaya çalışan darbecilere karşı çıkan o dönemki Osmanlı gençlerinin sloganını kullanmış burada. O dönemin sloganıdır. Haklı kendisi, bekçiliğini yapacak gençler çok, 250 bin tane daha alacakmış İçişleri Bakanlığı yeni genelge çıkarmışlar.
İşçilik oranlarımızı her geçen gün arttırmak için sadece TÜİK değil,
İçişleri Bakanlığı da var
gücüyle çalışıyor.
Akşener de konuşmasının başında söyledi, ben de oradaydım dedi, biz de oradaydık dedi. Gerçekten öyle bu arada. O dönem MHP, AK Parti ile bir ortaklığı yoktu. Akşener MHP'deydi ve Gezi Parkı'nda işte solcular, efendime söyleyeyim işte çevreciler kadar ülkücüler ve dahi muhafazakarlar ve mütedeyyinler de vardı. Yani Gezi Parkı'nda...
Herkes ya, kim varsa yani.
Teşbihte hata olmaz aslında. Kimler oradaydı, kimler değildi ayrımını yapacaksak aslında orada olmayan iki grup vardı. Birisi AK Parti, ikincisi Fethullah Gülen cemaatiydi. Evet. O dönem öyle adlandırılıyordu. Şimdi FETÖ'cüler dediğimiz tayfa. Bir tek bu ikisi yoktu Gezi Parkı'nda yani.
Onun dışında herkes oradaydı.
Herkes oradaydı. Gezi Parkı'nın çok ikonik görselleri vardır. Bunlardan birisi cuma namazı kılan Müslümanlara tutulan şemsiyelerdir ıslanmasın evet. diye insanlar tarafından. Bunlardan birisi orada oluşturulan gönüllü çöp zincirleridir mesela parkın temizliği için. Ya ben tuvalet temizledim haftalarca o parkta ya. İki haftadır kendi evimin tuvaletini temizlemiyorum belki de. Günde 3 kere 4 kere tuvalet temizledim. Orada umumi tuvalet temizledim yani.
Nagihan Alçı
ya gelelim.
Yorum yapmış. Gelelim.
Meral Akşener'in kızıl tonundan Nagihan'ın kızıl tonuna geçelim diyorsun.
Bu karar eskinin idam cezasına denk. Yani eski düzende olsa Kavala idam edilecekti. Bu davada minareyi çalıp kılıf hazırlamak da yok. Tamamen irrasyonel ve hiçbir mantıksal bağlamı olmayan bir karar. Bu kararda bir mantığa büründürme ve kamuoyunu ikna çabası bile yok. Türkiye'de yasama kurumu var, yürütme kurumu var. Ama yargı kurumu olup olmadığından maalesef artık emin değilim. Burnuma tuhaf kokular geliyor. Bu tuhaflığın perdesi kaldırıldığında hakikatin görüleceğine inanmak istiyorum.
Biz de.
Biz de gerçekten hakikatin görüleceğine inanmak istiyoruz bir. İkincisi yani yargı kurumunun olup olmadığından maalesef artık emin değilmiş hanımefendi. Günaydın
diyelim.
Da demekte fayda var. Bu arada sanki bu böyle verilen karara değil de Nagihan Hanım'a iş çıkmamış. Ona isyanmış gibi. Yani diyor ya, bu davada minareyi çalıp kılıf hazırlamak da yok. Yani önceden kılıfı hazırlardık biz. Tamamen irrasyonel ve hiçbir mantıksal bağlamı olmayan bir karar diyor. Bu kararda bir mantığa büründürme ve kamuoyunu ikna çabası bile yok diyor yani. Bize de bir iş düşmedi diyor.
Hakikaten bu açıdan düşünmemiştim, kesinlikle haklısın.
Yani kamuoyunu ikna çabası olsa, çünkü Nagihan Hanım
en önde
gidecekti yani. Tabii. Kamuoyunu ikna için, ama öyle olmamış. Hanımefendi sanki bir yandan da buna isyan ediyor gibi.
Sitem ediyor gibi, gerçekten de öyle. Ama üzülmesin tabii, bu olmaz başkası olur.
Başkası olur. Hanımefendi zaten Ergenekon ve balyoz davalarını
mantığa büründürme ve kamuoyunu ikna de, çabasında
yani birincilik kazanmış bir hanımefendi. Oradaki performansını biz biliyoruz hanımefendinin. Hiç üzmesin kendini yani.
Bu bir olayı da es geç. Kendini dinlendiriyor. Nadas diyelim.
Aynen öyle.
Muhteşem yazılarıyla geri dönecektir diyelim.
Muhakkak.
Türkiye'de adaletin varlığını kendisine hatırlatırlar.
Diyorsun.
Tabii, çünkü eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık
Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.
Bizimki de nasıl bir kader böyle. Tüm hayatımızda CHP'nin 1946'da yaptığı seçim hilesini tenkit ettik. 2019'da İstanbul'da bir benzerini biz yaptık. Hayatımız boyunca Menderes'i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk. Şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar.
Diye paylaşımlarda bulundu. Bunun üzerine beyefendinin eşi olan Uşak valisi Funda Kocabıyık görevden alındı, merkeze çekildi. Hanımefendi hatırlıyorsun değil mi? Bu sokakta kızıp şş bana bak maskeni tak diye bağıran vali. Böyle iki tarafta örgüsü olan Heidi gibi.
Evet, evet.
Oh, Clara gibi, pardon, Heidi'nin örgüleri yoktu.
Bak sen.
Şşş, tak maskeyi, hop! Toplanma orada, dağıl! Mesafe diyen o. Hanımefendi öğretmenmiş bu arada.
Belli. Tam bir okul yönetir gibi yönetti. Adeta. Uşağımızı.
Evet. Kızım kıvırma eteğinin belini dercesine böyle koridorlarda o tam oturdu yerine yani.
Çok anaç tercih edilen bir tavır biliyorsun halkımız tarafından.
Tabii. Valilik içinse zaten eğitim fakültesinden mezun olmak müthiş bir liyakat.
Kesinlikle ne gerek var başka bir yerde.
Yani kamu yönetimi okumak veya başka hiç gerek yok.
Ne
yani.
Gerek var? Kamuyu zaten Cumhurbaşkanımız yönetiyor. O da hepsini okudu.
Aynı şekilde bu Gezi davasına ses çıkaran ilginç isimlerden birisi de Bülent Arınç'tı.
O da ilginç bir isim gerçekten. Böyle bakıyorsun çok aklı başında bir ses tonu, çok aklı başında bir anlatım, çok aklı başında bir üslup.
Ama bir günde çıkıyor diyor ki bir kadın olarak sus diyor.
Hakikaten. Çok enteresan bir birleşim o yani.
O işte arada şeyin ayarını kaçırıyor. Neyin ayarı bilmiyorum ama
arada bir şeyin ayarını kaçırıyor yani. Bu kadar bir uyumsuzluk ilk kez denk geliyorum gerçekten.
Ne demiş bu konuyla ilgili?
Ekmek, su, hava gibi ihtiyacımız olan adalete bir an önce kavuşmamız ümidiyle Kadir Gecenizi en kalbi duygularımla tebrik ediyorum
demiş. Öncesinde birkaç dua tweet'i de var. Böyle alt alta bir tweet diziniydi bu. Şimdi Egemen Bağış'ın taktiğini uygulamış gibi beyefendi. Onları hani dillendirmeye gerek yok.
Amin diyelim.
Hepsini tabii ezbere biliyoruz zaten. Amin diyelim.
Bülent Bey de kitleleri yönlendirme, kamuoyunu ikna etme konusunda çok başarılı olabilecek isimlerden birisi ve olmuş bir isim aynı zamanda.
Olmuş tabii canım. Çok ismi ikna etmiş vakti zamanında. Tabii sadece Türkiye'nin gündeminde olmadı Gezi Parkı davasının sonuçları.
Tabii dünyanın da gözlerini çevirdi ister istemez. Dünyanın incisiyiz çünkü.
Adeta gerçekten.
Kara inci.
Adalet incisi.
Adalet incisi.
Öyle gerçekten bir inci kadar narin ve kırılgan bir yapısı var adaletin Türkiye'de. Financial Times'ın baş yazısı
son 14 yılda Türkiye'de görülen davalar arasında belki en kötüsü
diye çıktı. Yine Times bunu bir hukuk komedisi olarak nitelendirdi Times gazetesi. Aynı şekilde Af Örgütü yine kınadı bu kararı. Yani bilmiyorum bir tek herhalde mahkeme üyesi eski milletvekili adayı beyefendiyle Sayın Cumhurbaşkanımız memnun etti gibi bu karar.
Bu karar gerçekten öyle gibi gözüküyor.
Dünyada başka kimseyi memnun etmemiş gibi duruyor yani.
Ama zaten önemli olan da Sayın Cumhurbaşkanımızın memnun olması.
Herhalde Cumhurbaşkanımız memnun olduysa herkes memnun olmuştur.
Cumhurbaşkanımızın eli, kolu, ayağı, her şeyi, en sevdiği isimlerden birisi.
Daha ziyade.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun.
Evet. Bir tweet paylaştı.
Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir.
Diye hatırlatma gereği duymuş tweetinin başında. Ardından
demokratik hukuk devletinde halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı tehdit edemezsiniz. Bu milletin hür iradesine hakarettir. Bu suçtur. Özlemediğini duyduğunuz vesaireçi sistem yok artık. Demokrasiyi içselleştirin.
Dedi.
Gerçekten öyle. Demokrasiyi hepimizin içselleştirmesine en çok ihtiyaç duyulan günlerdeyiz belki de.
Aynen öyle. Yani bu tweetlerin Gezi davası ile ilgili atıldığı varsayılarak haberleştirilmiş bu arada. O dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Cumhurbaşkanımız değildi biliyorsun.
Sayın Başbakanımızdı.
Sayın Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'dü.
Evet.
Ki o dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız olan Abdullah Gül de yargı kararını
yargılama süreci utanç verici, Türkiye'ye büyük kötülük, içeride çekecekleri eziyet çok acı
dedi.
Ben o gün Gezi olayını AK Parti açısından olumlu bir ilerleme olarak görmüştüm.
Diye de not düşmeyi unutmadı.
Kendisi
parçası olduğumuz modern dünyadan ne kadar kopuk olduğumuzu göstermesi açısından da ayrıca utanç verici bir karar
dedi.
Keşke hakimler gönüllü olarak bu davadan çekilselerdi
dedi.
Yani sanki hakimler gönüllü olarak bu davadan çekileceklermiş gibi değil de mahkemede bulunanların sonradan verdiği röportajda da söylediklerinden biri olarak kahkaha atarak bu kararı verdikleri.
Dehşet.
Dehşet yani. Evet. Özellikle de bu milletvekili adayı olan beyefendinin.
Daha da önceki Sayın Cumhurbaşkanımız
bir önceki. Ondan da bir önceki Necdet Sezer'de. Halbuki hiç konuşmaz biliyorsun hiç. Yani. Çok nadir.
Cumhurbaşkanı iken bile duymadım.
En son biliyorsun anayasa fırlattı bitti orada bir daha hiç konuşmadı.
Eski Sayın Cumhurbaşkanımız Necdet Sezer ne demiş?
Beraat ettikleri bir davadan delil durumu değişmeden kararı etkileyecek yeniden yargılama gibi bir durum ortaya çıkmadan bir daha yargılayıp cezalandırılmalarından üzüntü duyuyorum. Aileleri için üzülüyorum. Onlar için gözyaşı dökebilirim ama gözyaşlarımı katledilen hukuk sistemi için akıtıyorum.
Dedi ve sözlerini
Türkiye'de hukuk bu kadar ayaklar altına alındıysa Türkiye'nin bu duruma düşmesine üzülüyorum.
Diye de ekledi.
İşte oradan Sayın Cumhurbaşkanımıza. Şimdi esas Sayın Cumhurbaşkanımıza gelelim bence. Çünkü hepsi fasafüsa.
Tabii canım. Şimdiye kadar söylenenlerin hepsi
bir kulağımızdan giriyor, ötekinden çıkıyor. Aynen Sayın Cumhurbaşkanımızın öyle.
Deyimiyle. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız zaten her konuyu olduğu gibi bu konuya da son noktayı koydu.
Kesinlikle artık dedi, ne söylerseniz boş dedi. Osman Kavala için
artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne iş kalmadı. Çünkü burada hüküm giydi. Yerli Soros gezi olaylarının koordinatörlüğünün bedelini ödeyecektir. Kusura bakmasınlar. Bu ülkede hukuk ve yargı var. Yargı da kendi inandıklarını, bildiklerini, hakkın egemen olması için bu kararı verdiler, vereceklerdir
dedi.
Hakkıdır hür, yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal diyoruz.
Yorumsuz.
Yorumsuz. Yani zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şeye
yorum yapmamız ne haddimize de.
Kimin haddine?
Gezi Parkı eylemlerinden de hafızasında kalan bazı anları paylaştı bizlerle.
Dedi ki sayısız badireler atlattık.
Doğru.
İşte Dolmabahçe Camii. Hatırlayın o geceyi. Bira kutularıyla caminin içinde oturan müptezeller, loderler vasıtasıyla camiden buradaki makamımıza kadar kanallar açmak suretiyle geldiler. Ondan sonra da gezicilerle beraber buradan Taksim Meydanı'na yürüdüler ve onları özgürlükçü olarak savundular.
Dedi.
Ben de oradaydım ve hiç hatırlamıyorum, bir tünel kazılsın da bilmem nereden bilmem nereye gidilsin de.
Minecraft mı bu? Gerçekten. Anlatabiliyor muyum tabii. Tam olarak? Minecraft mı bu yani?
Ve bir de lokasyona bakar mısın yani?
Dolmabahçe Camii'nden girdi, doldurma zemin 6. Oradan gireceksin. Cumhurbaşkanlığı ofisinden çıkacaksın.
Falan.
Falan. Oradan yürüyerek Taksim'e.
İnsanlar yürüyerek Beşiktaşlara, Taksim'lere gittiler bu arada. Ama gittiler gazdan biz... kaçtılar yani.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Taksim'den Mecidiyeköy'de yüründü. Taksim'den Cevizli Bağ'da yüründü. Gayrettepe'ye, Levent'e yüründü. Yüründü yani, her yöne yüründü Taksim'den yüründü. Yürünebilecek. Kaçış yılda dağılındı. Tünelle bir yere gidildiğini ben hiç hatırlamıyorum. Tünel çalışmıyordu çünkü ne Kabataş'tan Taksim'e ne Karaköy'den Galata'ya.
Acaba kendisi bir dozer çalınmıştı falan, onları mı böyle hatırladı?
Ve birleştirdi diyorsun.
Birleştirdi kafasında, olabilir. Çünkü biliyorsun Dolmabahçe Camii müezzini Fuat Yıldırım camide böyle bir olayın yaşanmadığını.
Zaten içki asla içilmediğini söylemişti. Ben din adamıyım. Yalan söyleyemem.
Demişti. Ayakkabıyla da girilmedi, içki de içilmedi.
Demişti ve bundan dolayı da sürülmüştü.
Evet, kendisinin Araki Blaki.
Araki Blaki böbrek yetmezliği varmış, böbrek aranıyormuş kendisine.
Evet.
Bu arada bunu da duyurmuş olalım. Belki de Cumhurbaşkanımıza böyle anlattılar.
Belki de. Bir de bunlar var biliyorsun.
Yani bir de bunlar var. Efendim dediler, tünel kazdılar, geliyorlar falan. Belki öyle de böyle dediler yani.
Belki de. Bir de bir Gezi Parkı olayları yazıp Google'a falan bakabilir.
Aratsın, evet.
Neler olmuş, neler bitmiş.
Videolar var, fotoğraflar var. Hepsi çok net yani.
Röportajlar var, kimler var, kimler yok. Her şey kare kare ortada.
Bir günde Taksim Meydan'dan Dolmabahçe'ye, oradan Beşiktaş'a, oradan Mecidiyeköy'e dört bir tarafta trafiği kapattırsın. Bir yürüsün, gezsin, dolaşsın bakalım. Hani buradan nereden...
İncelerde bulunsun.
Evet, buradan nereden nasıl tünel kazmış olabilirler diye bize de göstersin. Aha, buradan kazdılardı diye.
Evet.
Ben çok merak ediyorum çünkü. Eğer böyle bir tünel varsa gidip görmek isterim.
Ben de öyle. Bir deneyimlemek isterim. Mülteciler konusu asla bitmiyor, bitmeyecek gibi de gözüküyor. Ekonomik sıkıntılar arttıkça insanlar saldıracak yer arıyor. Mülteciler de çok göz önünde oldukları için midir nedir bilmiyorum.
Başta Ümit Özdağ olmak üzere herkes mültecilere saldırıyor.
Gerçekten öyle.
Türkiye'de ev kiralayan yabancılara bir yıl oturum izni veriliyor ve...
Ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir uygulamaymış.
Aynen, evet, yok bu arada. Hiçbir ülkede böyle bir uygulama yok. Dünyada ancak çalışma veya öğrenci vizesi olana bu izin veriliyor. Ya da 300-400 bin dolarlık oturum programlarında böyle bir hak kazanabiliyorsun. Ama
Türkiye'de ev tutsan emlakçıya gidip hemen bir hemen yıllık oturma izni alıyorsun. E ne güzel ülke işte, mazlumların yurdu.
Konya Büyükşehir Belediyesi de yine yabancı uyruklu öğrencilere ücretsiz ulaşım imkanı sağlamasına yine Ümit Özdağ
ırkçı değiliz ancak insanın olası geliyor demiş.
Ya.
Ya abi.
İyi ki değilsin. Olmayanını görüyoruz. Olası gelenini görüyoruz.
Olanını çok merak ediyorum diyorsun.
Gerçekten. Olanını görmek bile istemiyorum. Geçmiş olsun.
Geçmiş olsun. Bu arada işte bu ev kiralarının bu noktaya gelmesinin başlıca sebebi de bu. Yani ne yazık ki.
Kesinlikle bu. Geçtiğimiz hafta canlı yayınımızda konuştuğumuz ama bölümümüze koymadığımız bir kısımda da bir yavru kobramız bize Ekşi Sözlük'te, Twitter'da, orada burada müthiş işte bir reklamının yapıldığını, bir promosyonunun yapıldığını söylüyor Ümit Özdağ'ın. O da enteresan. Yani Twitter'da yapılan seçim anketlerinde birinci çıkmalı falan.
Gerçekten. Ben Ümit Özdağ sadece hı hı diyor demek istiyorum ben. Yok aşko bitti ya faşizm. Yetti yani.
Yetti. Artık dünyaya bir ayak uyduralım.
Şu Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini %23.2'den 42.8'e yükseltmiş.
Güncelleme yapmış.
Güncelleme yani. Yapmış. 2024'te ise 8.3 seviyelerine gerileyecekmiş de bilmem neymişti.
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu 500 liralık banknot basılıyor iddialarına da.
Böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Bir tane arkadaşım bir tweetiyle gündemi bu kadar ciddiye almak doğru değil. Bizim böyle bir hazırlığımız, böyle bir beklentimiz yok. Piyasanın da böyle bir beklentisi yok.
Dedi ama piyasanın metal 5 liraya ihtiyacı var. Ben Şahap Bey'e bunu hatırlatmak istiyorum.
50 kuruşların da artık
üretilmesine gerek yok.
Yok çünkü maliyeti daha fazla 50 kuruştan. Bilmiyorum. Nereye gidiyoruz?
Komple nebatiye uyup tedariden kaldıracağız en sonunda parayı. Galiba. Evet.
Evet, evet.
Oraya doğru gidiyoruz.
Kavcıoğlu yine.
Kurun nerede duracağını kur da şaşırdı. Kur hep aynı noktada değil. Kuru bir yerde tutmak gibi bir politikamız söz konusu değil. Serbest piyasa içinde kur kendini bulmaya çalışıyor.
Demiş. Efendim kuru Hüseyin Budayıcıoğlu'yla görüştürelim isterseniz. Kendini bulmaya çalışma yolculuğunda kendisine rehberlik etsin Gülseren Hanım. Biz de daha fazla bu çileye tahammül etmeyelim yani.
Ama bak ne kadar güzel bir görev bilinci, ne kadar güzel bir işini yapmak, işini sevmek. Şimdi düşünsene sen ben kendi mesleğimizle ilgili böyle bir açıklama yapıyoruz muhatap olduğumuz kişilere. Mümkün mü yani?
Mümkün değil tabii canım.
Tabii ki mümkün
değil. Yani bir de öyle bir söylüyor ki kur dediğinin sanki böyle kendi iradesi varmış. Hiçbir etkenden etkilenmiyormuş falan böyle kendi başına. Aa ben bugün 17, bir gün 3 falan. Bir uyanıyormuş ben bugün 3 lirayım, ben bugün 5 lirayım, bugün 20 lirayım diye gibi yani öyle bir şeyle söylüyor.
Bir de yani yıllarca niye dalgalı değildi de 1 ile 1,5 lira arasında gitti geldi gitti geldi. Şimdi mi dalgalı nasıl geldi?
Bir de yani kur böyle kendi başına alıp giden bir şeyse bu AK Parti'nin 2002-2009 arasıyla çok gurur duyuyorlar. Kur hiç oynamadı, sabitti, düşüktü diye.
Niye gurur duyuluyor?
Yani o zaman bu da sizin başarınız değil yani bu sizin başarısızlığınız.
Kurun durası geldi.
Kurun o zaman da durası depresyondaydı kur biliyorsun.
Oynayası yoktu.
Oynayası yoktu.
Yerim dağırdı.
Manik depresif biliyorsun kur o zaman depresif halde şimdi manik halinde durmuyor durduğu yerde.
İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu taksiler için zam talebinde bulundu. Bu sefer kendisi zam kelimelerini kullandı. Oysaki değişiklik kelimesini önermişti biliyorsun.
Zam yeterli olmadı. Zam yapılırsa yolcunun şikayetleri de ortadan kalkar.
İfadelerini kullandı.
Çok doğru söylüyor. Yolcu ortadan kalkar zaten büyük bir oranda.
Bu arada.
Yolcunun şikayeti de kalmaz yani.
Kısa mesafe ücreti 28 lira. Daha ne istiyor gerçekten anlayamıyorum. Zam istiyor.
Yani afiyet olsun beyefendiye ne diyeyim yani.
Gerçekten.
Başka bir inanılmaz bireye gidelim buradan istersen. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Elazığ depreminden mağdur olan depremzedelerle bir tartışmaya girdiler. TOKİ konutlarındaki duşakabinlerle ilgili bir sorun olduğunu dile getiren depremzedeye Başkan Şerifoğulları
senin duşakabinin mi vardı önceki evinde?
Dedi. Üstüne de
bakanımız büyük müjde verdi. Buna dua etmezseniz zaten hiçbir şeye dua etmezsiniz.
Buyurdu.
Diye de çıkıştı. Yani adeta.
Korkunç.
Korkunç. Ben videoyu izledim. Beyefendi adeta çıkışıyor yani.
Her hafta şikayet kriterleri güncelleniyor diyoruz biliyorsun. Duşa kabininiz varsa da şikayet edemiyorsunuz. Nelerdi bunlar istersen bir hatırlatalım.
Ay hatırlatamayacağım şimdi sen hatırla.
Sinemaya gidebiliyorsanız eğer bir vatanınız varsa ve eğer duşa kabininiz varsa.
Menemene sucuk koyabiliyorsanız. Manda yoğurdu ve yulafa erişiminiz varsa
şikayet etmeyin.
Şikayet etmeyin. Aynı şekilde
eski evin kaç metrekareydi? Şimdiki kaç metrekare? Ölçseydin bakalım. Şimdiki daha geniştir kesin
falan diye de çıkıştı beyefendi bu arada yani. Böyle çıkışmalara doyamadı.
Yok
adeta.
Çok sinirli bir günündeymiş herhalde kendisi o gün. Ters tarafından uyanmış.
Nurettin Nebati'den inciler bu hafta.
Adeta. Kendisi sanayi odası üyeleriyle buluştu ve meşhur bir Demet Akalın konseri vardır biliyorsun. Onu adeta tekrar yaşattı. Bir belediye başkanına Demet Akalın amcacığım uyumaya mı geldin buraya? Hadi git evine falan gibi çıkışmıştı. Oynamayacaksan, alkışlamayacaksan ne işin var burada amcacığım demişti. Sonradan beyefendinin belediye başkanı olduğu öğrenilmişti. Sayın Nebati de adeta belediye başkanını azarlayan Demet Akalın gibi azarladı sanayi odası üyelerini.
Nurettin Nebati verecekleri kredilerden bahsediyordu. Ve o esnada sanayi odası üyeleri böyle muhtemelen her biri
düşünüyordu.
Yani ödenecek borçlarını, kurun gidişatını, neyin ne olacağını düşünüyordu ve beyefendinin konuşmalarına pek dahil olamadılar. Beklediği anda alkışını alamayan beyefendi de sinirlendi. Çünkü alışık kendisi alkışı hemen almaya.
Tabii o şova alışık.
Şova alışık o.
Sayın Sanayi Odası üyelerimiz, 150 milyar lira, 50 milyar lirası turizm, 100 milyar lirası imalat diyorum. Size verdiğimiz bir krediden bahsediyorum. Akşam uyuşukluğu herhalde. Daha ne istiyorsunuz? Siz istiyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanlığımızın önerdiğinde sizlere arz ediyoruz.
Şekilden şekile girerek çok mutlu bir şekilde bunları söyledi.
Siz dedi, alkışlasanıza dedi ya. Daha ne istiyorsunuz dedi ya. 150 milyar lira diyorum. İşte alkış.
Biz buraya koyalım Nebati'ye bir alkış da hadi içinde kalmasın.
Kalmasın.
O ışıldayan gözlerin
belki altından. 150 milyar liradan azıcık kıyısından bize de gönderir.
Belki birkaç yüzlük bize de koklatır.
2 yıl sonra ödemeye başlıyormuşsun. 2 yıl sonra bulur beni Nebati burada.
İngiltere'ye de seyahat etti bu hafta.
Bu turnedeydi. Turnedeydi Nebati Bey. Merkez Bankası mı? Dünya Bankası mı? Bir şey biriyle fotoğraf çektirdi ama şimdi Nurettin Nebati'nin yanında beyefendinin esamesi okunmadığı için kimle çektirdiğini hatırlamıyorum.
Asla.
Ve dedi ki oradaki gezisinin üzerine.
Ah buradakiler. Gelseydiler orada da Türkiye'ye olan ilgiyi, alakayı, Türkiye ile ilgili beklentileri bir görebilseydiler. Ah Türkiye'nin gücünü burada olup da hissetmek istemeyenler, Türkiye'nin kalitesini, Türkiye'nin ortaya koyduğu performansı, gözlerini, kulaklarını kapatıp görmek istemeyenler bir an için orada bulunsalardı, nereden nereye geldiğimizi, ülkenin nasıl karşılandığını bizzat şahit olarak hissetselerdi.
Dedi.
Ekonomik zorluklar konusunda da İstanbul'un fethine atıfla.
Fatih Sultan Mehmet. Mehmet'in savaş taktiğinden yola çıkarak gerekirse gemileri karadan yürütürüz dedi.
Umarım gerekmez.
Umarım gerekmez. Evet gerçekten.
Ne zaman gerekecek ya da doğru ya soru da. Aslında. Ne zaman gerekecek?
Bir de yani gerçekten gemileri karadan yürütmek, işte şunu yapmak, bunu ya böyle bir şeye ihtiyacımız yok, yok arkadaşlar.
Heterodoks politikamızdan vazgeçsek aslında gemileri karadan yürütmek de başka bir heterodoks politika bu arada.
Yani gemileri sudan yürütmeyi denesek belki her şey çok daha kolay olacak mesela. Değil mi?
Sular da bizim çünkü hala
yani,
çok şükür.
Yani çok şükür.
Çok garip, çok garip. Sanki kendisinin bu konuşmasını Mehmet Barlas yazmış gibi değil mi?
Adeta.
Adeta.
Bir de yani madem oradaki insanların bu ilgisini bu kadar görmesini istiyordu Nurettin Nebati Bey. 5-10 tane gazeteci taksaydı, peşine götürseydi, gösterseydi ilgiyi, alakayı.
Bu arada.
Bu da mümkündü yani.
Fahrettin Bey bir telefon uzaklığında değil herhalde.
Herhalde. Hilal'e numarasaydı o.
Hilal'e numarasaydı. TRT gelirdi koşa koşa. Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programına gidelim. O program gerçekten bombalarla dolu. Her gece başka bir olay. Bu gece de
Optimal Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir'in canlı yayındaki olayı gündeme geldi. CHP 26. dönem milletvekili doçent Doktor Gülay Yedekçi kendisini ifade etmeye çalışırken
hanımefendi gibi davran
diye çıkıştık hanımefendiye.
Korkunç.
Tabii ki Gülay Hanım gerekli cevabı verdi kendisine.
Kendinize gelin beyefendi. Kiminle konuşuyorsunuz? Alışmadınız bu ülkede kadınların güçlü olmasına. Biz bu gücü Mustafa Kemal Atatürk'ten alıyoruz. Siz kimsiniz de bize hat bildiriyorsunuz? Siz haddinizi bilin. Ne biçim konuşuyorsunuz?
Dedi. Vallahi hanımefendi sonuna kadar haklıydı. Haklıydı.
Bu arada.
Yani o çünkü o görüyorum o tartışma programları sürekli söz kesiliyor, bir şey yapılıyor. Bir de işte kadınlık, annelik, eğitim düzeyi, o bu her şey o kadar çok şey olarak kullanılıyor ki işte. Avukatsın sus, kadınsın otur, gazetecisin böyle konuşma, siyasetçisin bilmem nesin falan diye böyle. Hanımefendi çok haklı yani bu çıkışında o yüzden.
Zaten o programlara da Nagihan Hanım dışında çok fazla kadın da göremiyorum ben açıkçası. Erkekler bir araya gelip ülke meseleleriyle ilgili fikirlerini beyan ediyorlar çoğunlukla.
Kavga ediyorlar gibi daha ziyade.
%80 yani. Çok çok az kadın görüyorum ben o evet. tartışmalarda.
Evet. Doğru bu konuda da haklısın. Hadi buradan Akgenç diye bir
uğrayalım
gerçekten.
Bomba gibiler onlar.
Bomba gibiler.
Fişek.
Daha önce de rüşvet verirken yakalanan AK Parti Urfa Milletvekili Ahmet Akay'ın oğlu Hasan Akay'ın babasının dokunulmazlık kazandıran TBMM'nin araç kartını 48 bin dolar borç karşılığında bir başkasına verdiği ortaya çıktı.
Hani böyle daha fazla ne olabilir diyorsun, daha fazla ne yapılabilir diyorsun, aklına hayaline gelmeyecek, hiçbir böyle dizisinde filminde bile göremeyeceğin şeyler bunlar yani.
Aynen, dokunulmazlık kartını satayım.
Çok çok enteresan.
Çok enteresan. Bu işte senin benim parasız kaldığımızda Letgo'ya ne koyup satalım?
Diye düşündüğümüz bir gibi. Şey gibi.
Yani tabii ki bizim satacaklarımız şeyler 48 bin dolar etmiyor ama.
Asla biliyorsun.
Ya korkunç bir hafta.
Korkunç bir hafta.
Korkunç bir hafta yani. Bayramda size böyle haberlerle gelmek istemezdik ama korkunç bir hafta. Ama iyi bir haberimiz var. Devletimiz gerçekten çok iyi çalışıyor. E-Devlet'e reklam almaya başladık. Gerçekten adeta. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu yeni bir düzenlemeye gittiğini açıkladı. Bu uygulamayla internet ve telefon aboneleri E-Devlet üzerinden tarife ve kampanya tekliflerinin hepsini görüp karşılaştırabilecekler. E-Devlet kullanıcı dostu bir alışveriş şeyi yapmış. Aynısını keşke zincir market fiyatlarına da yapsa.
Keşke aynısını önce PTT'ye yapsın da zincir market fiyatları kusur kalsın.
Veya aynısını keşke mesela elektrik abonelik şirketleri için de yapsa. Çünkü farklı abonelik şirketlerinden farklı fiyatlara elektrik alma şansın var yani.
Kesinlikle.
Niye herkes bedaştan alıyor almak zorunda? Yani sadece bu internet ve telefonla kalmasın bu. Her alanda lütfen bu fiyatlar karşılaştırılması E-Devlet'ten yapılabilsin diyelim.
Her şeyimizi E-Devlet'ten seçelim mümkünse.
Bundan sonra hepsi burada ayağın denk alsın. E-Devlet geliyor.
Ki ticaret konusunda ne kadar başarılı olduklarını söylemeye gerek yok herhalde.
Yani devletimiz gerçekten ticaret konusunda
çığır açtı.
İşte bak boşuna elektrik kurumu TBMM'ye ticarethane statüsünde abonelik vermiyor yani.
Yani biz değil onlar söylüyor.
Onlar söylüyor hayatım yani.
Kılıçdaroğlu karanlıkta kalma eylemini bitirdi. İstersen şimdi oraya gelelim.
Faturasını ödedi, elektriğini açtırdı.
Selvi Hanım dedi ki yeter artık. Bak geçen hafta senin yüzünden hiçbir şey izleyemedim. Bütün gece içim karardı. Bu hafta açtırıyoruz ve ben o dizilerime geri dönüyorum dedi.
Fakat elektriklerin açılması sürecinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez çok büyük olay oldu.
Kendisi... Sayın Kılıçdaroğlu, o gece elektrikler gerçekten kesik miydi? Kendinizi yine isteyerek ve bilerek karanlığa mı gömdünüz? Yapılan incelemeler sonucu o gün evin elektriği varmış
diye tweet attı.
Tabii Kılıçdaroğlu da delirdi bu tweetin üstüne.
Erdoğan'ın enerji bakanı budur. Beceriksiz, yalancı, kelime cambazı. Ey bakan, bu yazdığın yalansa hemen istifa edecek misin? Sizi gidi algıcılar sizi. Beşli çete milleti soymaya devam etsin diye her şeyi yaparsınız. Soydurmayacağım
dedi Kılıçdaroğlu. Twitter kavgaları adeta. Twitter'dan birbirlerine yazdılar da yazdılar. Sayın Bakan tweetinden 27 dakika sonra adeta çıktı dedi ki ya ben... Kusura bakmayın. Benim cümlemde dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu olmuş. Ben Kılıçdaroğlu'nun evini kastetmedim diye şöyle bir tweet atmış.
Dün gittiğiniz evde yapılan tespitler ve abonelik kayıtlarına göre ilgili abonenin 23.04.2022 tarihiyle borcundan dolayı elektriğin kesik olmadığı tespit edilmiştir.
Diye Kılıçdaroğlu'nun Gülü Demir isimli vatandaşa yaptığı ziyaretteki evden
bahsediyor.
Rum demiş. Kılıçdaroğlu'nun evinden bahsetmiyorum.
Demiş. Nasıl fakat, ama bak adım adım takip ediliyor Kılıçdaroğlu. Nereye girdiği çıktığı adresiyle.
Aynen öyle ama Kılıçdaroğlu'nun girip çıkması işe de yaramış bu arada. Güllü Hanım sonrasında bir açıklama yaptı ve 20 gün önce elektriğinin kesik olduğunu, Kılıçdaroğlu'nun geldiği günde aynı şekilde elektriklerinin kesik olduğunu fakat sonrasıki gün kaymakamlıktan gelip elektriklerinin açıldığını, yardım karşılığı elektriğinin ödenerek açıldığını söyleyip Kılıçdaroğlu'na da bakana da teşekkür etmiş. Kaymakamlığa da teşekkür etmiş hanımefendi. Yani.
Yani işte.
Yani işte böyle söylüyorsun sonra vatandaşın biri gidiyor çıkıyor diyor ki yo o gün kesikti elektriğin bak açıldığı gün burada belgesi de burada bugün geldiler açtılar benim elektriğimi o gün kesikti diyor. Sonra sen de hiçbir şey diyemiyorsun
öyle
işte.
Öyle kalıyorsun. Ama sonra işte bir gezi davası oluyor unutuluyor.
Unutuluyor.
Sonra başka bir şey oluyor unutuluyor.
Sonra başka bir şey oluyor gezi davası da unutuluyor.
Evet.
Sonra başka bir şey oluyor başka bir şey de unutuluyor.
İşte hiçbiri unutulmuyor aslında da unutuluyor da.
Evet. Bir noktada böyle sonra bilmem kim çıktı niye üstünü başını yırttı sokak ortasında. Yani.
Bak Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi açıldı bitti.
Bitti.
Elektriği mi kesilmişti ne olmuştu ne bitmişti ya hiç tam artık.
Geçen haftanın konusuydu o yani.
Aynen öyle. Unuttuk çünkü Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna'nın yazısını hatırlıyoruz şu anda.
Şu anda gündemimizde o var o mesela. Var. Kendisi çünkü Kılıçdaroğlu'nun elektriğin kesilmesiyle ilgili yine yorumlarında bulundu.
Tabii çok değerli köşesinden o da bu olayı yazacaktı.
Yani kusur kalmış.
Ona düşmüş. Diğerleri çünkü yazmadı. Ahmet Bey yazmadı. Mehmet Bey yazmadı. Bu da Salih Tuna'ya kalmış
kaldı,
yani.
Kaldı kaldı.
Kura ile çekilmiş gibi.
Z kuşağını tavlamak için böyle yapmış olabilir mi acaba Kılıçdaroğlu demiş.
Şayet niyeti buysa bence karavana.
Diye nitelendirmiş.
Aa.
Tabii. Ve yetinmemiş.
Zira malum kuşağın gözünde elektriklerin kesilmesine neden olduğu için karanlıkta oturmaya mahkum olan bir insan evladı kahraman değil ezik hükmündedir. Bile isteye karanlıkta oturmayı fedakar tesmiye etmezler. Enayi derler. Vatanı için can ver vermeyi bile anlamakta zorlanan, amaçları eğlenmekten ibaret olan, hayatı çizgi film tadında yaşayan, diğer kamlık nedir bilmeyen bu bencil, bu vefasız, bu hedonist kuşağı bir hafta karanlıkta oturmakla kendisine borçlandıracağını mı sanıyor?
Diye Kılıçdaroğlu'ndan girmiş, Z kuşağından çıkmış.
Ama bu arada diğer kamlık ne demek ben de bilmiyorum ve Z kuşağı temsilcisi de değildim. Beyefendiye de buradan bunu duyurayım.
İşte o Z kuşağı anlasın diye ezik falan gibi kelimeler kullanmış herhalde. Yani beyefendi üslubuyla baş başa bırakmak istiyorum ben ya.
Çok eğlenceli bir gazete ama bu sabah.
Öyle.
Ben yarın
her
gidip
köşesinden bir sürpriz
tane
çıkıyor.
Ben yarın gidip bir tane alacağım ve şöyle bir saat okuyup keyifleneceğim açıkçası. Uykusuzdan daha başarılı ama.
Tabii.
Penguen'den daha başarılı.
Aynen öyle. Ve şey yani böyle farklı bir dünyada yaşıyormuş hissi de yaratıyor insanda.
Kesinlikle. Bir yani pozitivist bir gazete aynı zamanda.
Adeta Prozac etkisi yani. Binali Yıldırım bu hafta konuştu gençlerle ilgili. Z kuşağı demişken hadi onu da hatırlatalım dinleyicilerimize. Demiş ki
birçok gencimiz yurt dışına yerleşmek istiyormuş. Ancak davulun sesi uzaktan hoş gelir. Yurt dışında bulunmuş bir büyüğünüz olarak söylüyorum. Bir müddet hoşunuza gidiyor ama orada ülkenizden daha zor şartlarla karşı karşıya kalıyorsunuz.
Yani okuma yazma bilmeden dünyanın her yerinde çok zor şartlarla karşı karşıya kalırmışsın gibi geliyor bana. Şu anda yurt dışına çıkan gençlerin Binali Bey'in yaşadığı zorlukların aynısını yaşadığını zannetmiyorum ben açıkçası.
Bence gençlere çok da güzel bir moral vermiş kendisi. Ben gittim siz de gidebilirsiniz demiş.
Diyorsun.
Evet.
İngilizce bilmeden dahi okuma yazmam olmadan gittim bak ben yaşadım siz ooo demiş.
Ooo demiş. Yani bu açıklamayı duyan bir genç olsam ben ümide kapılırdım yani gitmek konusunda. Ben de yapabilirdim derdim.
Yani şimdi ben de doğru söylüyorsun şöyle bir kıyasa girerdim mesela bir akıllı tahtaya. Hoşça kalın öğrenciler. Mesela yazabilirdim ben olsa.
Tabii.
Yurt dışında çıkmak onu da herhalde çok rahatlıkla yapabiliyor olmam lazım.
Derdin.
Derdim.
Kesinlikle. O yüzden gençlerimiz asla bir ümitsizliğe düşmesinler.
Hoşça alsınlar.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bu hafta açıklamalar üstüne açıklamalar.
Dünyanın dört bir tarafından İslam alemine seslendi kendisi bu hafta.
İslam'ı yaymaya gitti biliyorsun. Ali Erbaş tabii her söylediği gibi bu da tartışıldı.
Önce yurt içindeki yaptığı bir konuşmasında
inancını kaybedenler kimliğini de kaybeder, kimliğini kaybeden varlığını da kaybeder
dedi.
Evet ve bir sürü aslında ateisti de zan altında bıraktı.
Kimliksizleştirdi adeta.
Evet.
Yani artık şunu çok net söylemiş oldu. Türkiye Cumhuriyeti kimliğinde İslam bir şarttır. Yani Türk, Müslüman ve artık AK Partili olmayan kişiler alt kimliktir. Hatta Müslüman olmayanın kimliği yoktur.
Tabii alt kimliği demiş. Bırak kimliksizdir diyor kendisi.
Kimliksizdir diyor yani.
Hollanda'da da konuşmuş. Bunun üstüne yetinmemiş. Daha da açıklamam var benim demiş. Siz de ben neler anlatacağım demiş.
Demiş.
Bugün biz kendimizi öyle güzel tanıtalım ki dinimizi öyle örnek yaşayalım ki bize bakan İslam'a heves etsin. Bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini biz taşıyamayız.
Demiş. Herkesin vebali kendi boynuna mı diyelim ne diyelim bilemedim bu konuda.
Biz bu konuda aslında daha önce fikrimizi beyan etmiştik. Bu dinden soğuma gerçekten bazen Diyanet tarafından da gerçekleştiriliyor insanlara. Sürekli yeni ayet iniyormuş gibi davranmaları ve her konuda bir güncelleme yayınlamaları insanların canını sıkıyor.
Sadece seküler güruhun değil bu arada Abdurrahman Dilipak'ın veya bazen Ahmet Hakan'ın bile canını sıkıyor bu konularda.
Bu arada.
Yani Diyanet'in bu açıklamaları.
O yüzden ben Ali Erbaş'ın da bu konu üzerinde düşünmeye başlamış olmasına bir sevindim.
Aynen öyle.
Düşünmesi gereken konulardan biriydi çünkü.
Bakalım bu vebali taşıyabilirler mi, taşıyamazlar mı? Bir uzun uzun düşünsün.
Onu biz bilemeyiz. Güncellemeleri o alıyor. Taşır mı taşımaz mı onu da o bilir.
Allah dağına göre kar verir demişler.
Aynen öyle. Bak Ahmet Hakan dedik Ahmet Hakan.
Bu hafta.
Meclis TV'yi epeydir izlemiyorum. Özlemişim ya. Kılıçdaroğlu artık iyice pişmiş hitabette. Tansiyonu konuşuyor.
Yazmış köşesinden.
Yani bu haftaki Ahmet Hakan'dan bu haftaki kültür, sanat, sinema ve dizi ve kanal tavsiyesi olarak Meclis TV gelmiş. Biliyorsun Uysalları, Pera Palası, ondan sonra Aleyna Tilki'nin klibini, Gülşen klibini falan beğenmemişti. Onları tavsiye etmiyordu. Meclis TV beğenmiş.
Onu tavsiye ediyor epeydir de izlemiyormuş. Epeydir fırsatı yoktu çünkü.
Yani başka şeyler izliyordu. Pera Palası gece yarısıyla meşguldü. Meclis TV izlemeyecek vakti olmuyordu. Ama Beyefendi Meclis TV'yi de ne yazık ki Netflix izler gibi izlemiş olacak ki. Hani şunlar konuşuldu, bunlar konuşuldu, önemli konu başlıkları bunlardı dememiş. Kılıçdaroğlu da iyi konuşuyor. Ha demiş oturdu yerden yani. Hazal Kaya'yı nasıl izlediyse Kılıçdaroğlu'nu öyle izlemiş beyefendi adeta.
İnanılmaz yani. Biri, inanılmaz bir yazar.
Demek ki Kılıçdaroğlu'nun hitabeti Hazal Kaya'nın oyunculuğundan daha fazla hitap etmiş beyefendiye, ne bileyim, zevki öyle onun da.
Daha fazla Meclis TV izlesin.
Tansiyonu seviyor demek ki beyefendi, durağan yapımlar hoşuna gitmiyor, ne yapalım yani. ATV izlesin.
İzlesin, TRT izlesin.
Orada tansiyon hiç düşmüyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı köşemize çok yaklaştık ama oraya gelmeden önce bu hafta kim eksik kaldı?
Tabii ki Bahçeli'miz.
Bütün siyasetçileri konuştuk yani, hepsini andık, Bahçeli'yi almazsak olmaz.
Kılıçdaroğlu'nun cümlelerine aslında cevap vermeyi tercih etti bu hafta.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir helalleşmenin ötesine gidip kavgalaşmaya heveslenmesi doğru bir şey değildir. Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder çünkü kavga tecrübesi yok. Ama bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var.
Diyerek zannediyorum ki o komando kamplarına atıfta bulundu.
Ben nereye atıfta bulunduğunu anlayamadım.
Ben anladım yani. 53 yıl önce çünkü Devlet Bey'in savunduğu görüş, Anadolu'daki milliyetçi düşünen gençleri toplayıp komando kamplarında savaş eğitimi veriyordu yani. Yasa dışı şaka bir gibi. Şekilde. Evet. Onu hatırlattı. Başka bir şey hatırlatmadı bana açıkçası.
Yani yaşını hatırlatmadığı kesin.
Bu arada. 53 yıl önce Devlet Bey gerçekten zımba gibi delikanlıydı. Ne kavga ediyordur o.
Kendisi Kılıçdaroğlu'nun bizim söylediğimiz gibi kısa ve yumuşak tavrına dikkat çekmiş aslında. Bizimle kavgaya girmesin, biz sert ve uzunuz demiş.
Demiş. 53 yıllık kavga tecrübemiz var bizim demiş. Siz demiş anca bürokrasiyle işte çıkıp efendime söyleyeyim tartışma programlarında, forumlarda, meydanlarda çözmeye kalkarsınız sorunlarınızı. Biz öyle bir dayak atarız ki size demiş. Feleğinizi şaşırırsınız. Biz 53 yıldır bu iş çünkü kavgayla yapıyoruz demiş.
Adeta. Aynen de öyle demiş.
Haksız da sayılmaz.
Bu arada.
Diyelim ve hadi Cumhurbaşkanlığı köşesi artık.
Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
Oley!
Cumhurbaşkanlığı köşesi.
Evet!
Şimdi Cumhurbaşkanı köşesinin içine dalmadan önce Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanan 20 yaşındaki Alp Emeç'in tahliye edildiğini duyuralım. Kendisi Sedef Kabaş'ın paylaştığı atasözlerini paylaşmıştı.
Tweetini retweetlemişti. Bu sebepten içeri alınmıştı, kendisi serbest bırakılmış. Geçmiş olsun diyelim.
Geçmiş olsun diyelim.
Cumhurbaşkanımız bu haftayı müjdelerle açtı biliyorsun.
Sağlık Bakanı'ndan bekliyorduk açıklamayı ama iyi kararlar çıkınca tabii ki Cumhurbaşkanımız sen bir dur dedi.
Herhalde müjde açıklanacaksa Sayın Cumhurbaşkanımız açıklar şeyde de biliyorsun o. Banamak ücretle ilgili bir şey demedi mi diye kızmıştı ya basının önünde.
Evet.
Onun gibi bir müjde açıklanacaksa zaten bu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanır. Kendisi artık maske kullanımını
kaldırdığını açıkladı. Maskeleri dedi artık dedi.
Atın dedi.
Otobüste takın sadece dedi. Metroda takın dedi.
Vaka sayıları binin altına düştüğünde artık sağlık kuruluşu ve toplu taşımalarda da atacağız dedi. Şimdilik sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında bir müddet daha sıkın dişinizi takın dedi.
İner inmez atın dedi.
Atın dedi.
Kafede otururken atın dedi. Sinemada, tiyatroda hiç dedi.
Okulda, barda, kafede dedi. Hiç dedi. Ofiste, iş yerinde, fabrikada, üst üste, alt alta. Çıkarın dedi.
Binin altına da düşecek onlar dedi.
Bu sayede herhalde. Ama işte Türk Hava Kaşısı vurulmaya başladı. Zaten aşılanmanın yapılması da gerek yok. Türk Hava Kaşısı vurulmayan başlaması demek zaten Covid korkudan gitmiştir yani.
Bu arada.
Yani.
Bir de Türk Hava herhalde bir kere vuruluyorsun ve bir daha sana hiçbir virüs. Mümkün sadece değil. Covid aşısı da değil. Bir mucize.
Bir mucize tabii.
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta bazı yakıştırmalarda da bulundu.
HDP'yi meclise yakıştırmıyoruz
dedi.
Vallahi
ülkenin %10'u 12'si yakıştırıyor.
Nasıl ki ülkemizin %50 artı biri sizi o oturduğunuz koltuğa yakıştırıyorsa %13'lük bir kısmı da HDP'yi meclise yakıştırıyor ki bu oyları verdiler. Büyük düşünür Aysu Kayacı'nın söylediği gibi dağdaki çobanın oyuyla da bir modelin oyu bir. Bir üniversite mezununun oyuyla da hayatında kitap açıp okumamış insanın oyu bir. Kim kime oy verdiyse verdi. Sizi orada görmek isteyen %50 artı birlik iradenin meşruiyetiyle HDP'yi mecliste görmek isteyen %12'lik 13'lük iradenin meşruiyeti arasında ne yazık ki hiçbir fark yok.
Bunun üstüne biz bir şey söyleyemeyiz en azından.
Ama Sayın Cumhurbaşkanımız söyler.
Tabii ki.
O her şeyi söyler.
Kendisi Gezi davasının sonuçları açıklanırken adaletle ilgili bazı açıklamalarda bulunuyordu eş zamanlı olarak.
Adaletin olmadığı yerde huzur, güven, birlik, kalkınma, ilerleme olmaz.
Çok doğru söylemiş gerçekten.
%100 doğru.
Yani adaletin olmadığı yerde bir bakıyorsun gerçekten ne kimsenin huzuru kalmış, ne güveni kalmış, ne bir birlik kalmış. Herkes ayrı uçlarda.
Ne bir de bir beraberlik duygusu kalmış.
Kalkınma ve ilerleme de ne yazık ki olmuyor işte. Aşağı zıp zıp doğru. Zıplıyor kur. Kurmanik atak geçiriyor ondan sonra.
Kur borderline biliyorsun.
Gülseren abla koş.
Koş. Tut yakasından doları.
Tut tokat yakasından doları tokat. Ne çok şeysiz yaşadın sen diye sarıl onu daha fazla bir yere gitmesin yani. Kırmızı oda izlet onu düşüşler yaşasın inşallah yani.
Milletimizin akıl, vicdan, feraset sahibi her ferdi ülkemizin nereden nereye geleceğini çok iyi biliyor demiş.
Çok ya Cumhurbaşkanımız bu hafta ne kadar doğru tespitlerde bulunmuş her zaman olduğu gibi.
Kesinlikle.
Gerçekten milletimizin akıl yani diğerleri değil de akıl sahibi minimum akıl sahibi her vatandaş artık ülkenin nereden nereye geleceğini çok iyi görmüş durumda bugün.
İtibariyle.
Bugün itibariyle yani o aklın artık böyle eser miktarı bile bunu görmeye yeter hale geldi artık. Eskiden biraz daha fazlası gerekiyordu görebilmek için evet. Ama şu an çok net Türkiye'nin nereden nereye geleceği herkes tarafından görülüyor.
Son yıllarda karşılaştığımız onca badireye rağmen yargıya güven giderek artıyor.
Demiş.
Demiş.
Artıyordur tabii.
Artıyordur. Gerçekten de ama Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yani ne badireler atlatıyorsun ama işte Kürşat Bektaş gibi bir yargıç da çıkıyor. Öyle bir şerh koyuyor ki Gezi davası gibi bir davanın kararında bile onu okurken son yıllarda karşılaştığımız onca badireye rağmen yargıya güveni de
arttırıyor.
Yani kaybetmemek için bir umut oluyor diyelim.
Arttırmaya tabii ki tek başına yetmiyor.
Yetmiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız son olarak da anayasadan bahsetti bu hafta.
O da bizim gibi hukuk, adalet dolu bir hafta geçirmiş galiba.
Gerçekten öyle. Başucu kitabı olarak herhalde kitapları tercih etmiş bu hafta.
Mevcut anayasamız ruhunu darbecilerin üflediği bir anayasa metnidir. Süngü tehdidi altında yazılan ve millete dayatılan bu anayasa son 40 senede birçok kez değiştirilmiş, pek çok defa revizyona uğramıştır. 1980 anayasası ile ilgili en köklü değişiklikleri de biz yaptık. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişle milli iradeyi zayıflatan antidemokratik girişimlere kapı aralayan yönetimde çift başlılık sorununa son verdik. Ancak tüm bu revizyonlara rağmen anayasamıza sirayet etmiş vesayetçi ruhu tamamen ortadan kaldıramadık.
Demiş. Yani artık bu yönetimdeki çift başlılık evet son buldu. Yani tek başlılık var. Her yerde tek başlılık var.
Özellikle de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişli aslında. Evet. Kendisinin de dediği gibi.
Çok seslilik diyelim biz. Kendisi çift başlılık dedi ama aslında ikiden çok birkaç kurumun bir araya gelerek bir erk oluşturduğu bir sistem. Şimdi sadece Cumhurbaşkanlığı erki üzerinde toplanmış bir sistem var. Hakikaten bu çok seslilikten tek kişiliğe, tek başlığa çevirdi. Artık anayasamıza sirayet etmiş vesayetçi ruhu da içinden çıkarmak.
Çocuk oyuncağı.
Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza kalmış istediği zaman çıkarır diye düşünüyorum o vesayetçi ruhu. Bu haftalık bizden bu kadar diyelim. Artık ruhunu darbecilerin üflemediği anayasaların olduğu Türkiye'lerde görüşmek dileğiyle diyelim.
Kreosus hesabımızı unutmamanız gerektiğini hatırlatalım. Kreosus'ta kobralara destek olacağınız bir platform.
Hepinizi oraya bekliyoruz diyelim ve sizleri çok öpelim.
İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.